Herkese merhabalar. Kaydediyoruz şu an değil mi?
Evet.
Herkese merhabalar. Arena Sopası'nın yeni bölümünden. Herkese selamlar. Gökkaya ve Aydemir ile birlikte Galatasaray'ın karşılarını ve son durumlarını konuşacağız. Öncelikle isterseniz Antalya maçından başlayabiliriz. Direkt konuya girelim. Gökkaya'ya lafı bırakarak yorumlarını alalım.
Öncelikle merhabalar diyorum herkese. Güzel bir 6 gollü galibiyetten sonra sizlerle bir dedik, halkımızla bir buluşalım dedik. Güzel bir maç oldu. Aslında maç başında biraz endişe ediyordum çünkü Rizespor, hani ben genelde rakipten hani bir bakıyorum önce ne yapıyorlar diye. İki tane çok iyi pres kırıcısı var Rize'nin. Biri Şelvi, biri Olavay'ın. Özellikle bizim de dönem dönem birkaç aydır performansımızdaki o dalgalanmalar, işte Sparta Prag maçı, Antalya maçı, zor bir sekanstan çıkmıştık. Galatasaray'ın nasıl bir oyun oynayacağını düşünüyorduk. Biraz daha kompakt birlikte oynayan bir Galatasaray izledik. Özellikle Okan Hoca'nın Barış Alper'i öne monte ettikten sonra atletik seviyesi Galatasaray'ın geçen seneki o Raşit Sağ, Icardi, Kerem, Mertens dörtlüsüne tekrardan ulaştı. Yani bir kenarda iki tane Kaan olmayınca, Ziyeh Sağ gibi Kaan'ları biraz dışlayınca kendi çıtamıza ulaştık. Kerem Demirbay da burada önemli bir rol oynadı. Yani tekrardan o hani Oliveira'nın etkili hali, geçen sezonki hali gibi bir performans sergiliyor son 2-3 aydır. Özellikle ilk golden sonra da hani sürekli çok iyi bir duran top takımı oldu Galatasaray. Yine ikinci yarının başından beri ilk golü öyle kilidi açması. İkinci golle bir arasında özellikle bir ara hakemin kontrolünü kaybettiğini gördük ki bu yani hakikaten ilginç pozisyonlardı. Torreira'nın bileğine basılanla o avut Gökhan'ın dışarı kaçtığı pozisyon, yani onlara nasıl uyarı gelmedi. Çok şaşırtıcı yani. Çok enteresan hakem pozisyonları izliyoruz son 2-3 senedir. Kerem'in dediğim gibi çözen maçı, yani devrede 4-1 girmesi şaşırtmadı. Tek yani diyeceğim şey Berkan'ın çok iyi geri dönmüş olması. Sol bekte biraz aksıyor ama Galatasaray hafif bir üçlü gibi oynuyor Berkan olduğu zaman. Kaan'ı çok çıkarmadan hani Berkan, Nelson, Kaan gibi bir üçlü savunma izliyoruz. Köhnün daha öne dahil olduğu, hani Kerem'i daha serbest bıraktığımız top ayağımızdayken. Okan Hoca'nın artık bundan sonra tek yani rakip gideceğini düşünüyoruz. Tek bir amaç var. Hatta iki amaç var artık kupayla. Ligi almak güzel bir galibiyet oldu. Icardi golle döndü. Ben ona sevindim. Bayağıdır akan oyunda golü yoktu. Galatasaray'ımız için 6 gollü keyifli bir galibiyet oldu.
Aydemir, senden de yorumlar alalım. Sonra takım bazı yorumlara da geçeriz.
Öncelikle sen girizgah yaparken Antalya dedin. Orada bir şey oldu. Karışıklık oldu. Onu bir burada şey yapalım. Düzeltelim de.
Rize'ydi değil mi? Doğru.
Kuzey üstten izleyince maçı, sen belki şey yapmış olabilirsin, orayı kaçırmış olabilirsin.
Rakibi göremedim abi ben kuzey üstten.
Tabii Vestal vardı sahada. O da muhakkak etkili olmuştur yani.
Işık şov yapıyorduk biz maalesef. Rakibe konsantre olamadık çok.
Maça çok etkili başladık biz yani. Ben açıkçası hani böyle arenada böyle başladığımız maçlar zaten var ama bu kadar hızlı sonuç alacağımızı düşünmüyordum. Devrede 4-1 çok hani beklenmedik bir skor oldu benim açımdan. Hocanın oyun planı her ne kadar insanlar bunu anlamasa da ya da anlamak istemese de çok verimli şekilde çalışmaya devam ediyor yani bizim. Pres oyunumuz gerçekten çok etkili. Kubilay'ın da söylediği gibi Barış Alper'in sağ çağa monte edilmesi tekrardan o anlamda güçlü olmamızı sağlıyor. Onun dışında hani Torreira zaten hani bildiğimiz gibi ve Kerem Demirbay'ın da performansında ciddi bir yükseliş var. Derrick Kön yine çok hızlı şekilde adapte oldu ve hani çok skor katkısı da yaptı. Oyuna zaten katkısı çok fazla. Şeyi düşünüyorduk, stoperimiz hani sadece Nelson var, ne yapacağız diye düşünüyorduk. Onu da yani Berkan yine orayı çok iyi kotardı. Hatta Kubilay'ın dediği gibi aslında biz biraz da üçlü gibi de oynadık. Çünkü yani Kaan zaten sağda, işte Berkan solda, Nelson işte şeyden önce tek başına stoper kaldı diye konuşuluyordu maçtan önce. Hakikaten tek stoper oynadı yani neredeyse. Çok hani anlamlı bir maç oldu şey açısından. Hani mesaj da verdik yani. Çok dominant bir oyun. Gayet de net bir skorla maçı aldık. Aslında böyle skor almaya da ihtiyacımız da vardı. Yani genelde iç saha maçlarında özellikle hani tıkandığımız zamanlar oluyordu yani. Hani son 10 dakika nasıl geçecek diye düşündüğümüz zamanlar oluyordu. Hiç buna mal vermeden bu maçı, kritik de bir maçtı. Bu maçı böyle atlatmış olmak değerli. Icardi'ye bir parantez açmam gerekir. Hani hem Hakan oyunda gol atması o bir artı. Onun dışında da hani Kerem'e o jesti yapması da gerçekten değerliydi yani. Şimdi hani bu adamla ilgili hani gol atamıyor, işte yani sahada yürüyor vesaire gibi şeyler konuşuluyordu. Ama Icardi'nin sahada olması ve hani belki eskisi kadar eforlu değil ama yine de hani onun merkeze gelip kanatlardaki arkadaşlarına bir şekilde pas kanalı oluşturması, arkasına birilerini kaçırabilecek hareketleri yapması, bunlar hala bizim oyunumuz için çok değerli. O yüzden ona da bir parantez açmak isterim yani. Gol atması da ayrıca sevindiriciydi. Öyle yani genel olarak maçla ilgili yorumum bu.
O zaman şeyi sorayım, kendisi Kerem Demirbay'ı çok sevmesiyle bilinir zaten. Kerem Galatasaray'ın artık orta sahadaki problemini bir kısmını en azından çözmüş durumda. Bundan sonra kalan 9 haftada bu formül bizi götürebilecek mi finişe sence?
Götürebileceğini ben düşünüyorum açıkçası. Çünkü daha dediğim gibi pres oyununa daha uygun bir işlemimiz var son uzun zamanda. Yani Barış Alper'in sağ kanada geçtiğinden beri daha atletik seviyesi yüksek bir takımda oynuyoruz. Yanında Torreira da oynayınca Kerem'in işleri kolaylaşıyor. Galatasaray için sıkıntı şuydu. Biraz hafif benzinler biter mi endişesi yaşıyorduk. Mesela Kerem Aktürkoğlu bence kötü birkaç zamandır. Baya yani hem mental olarak zorlanıyor hem şey olarak zorlanıyor. Galatasaray için hem şu milli takım arası, devamında gelecek bir şey arası, kupa arası biraz daha enerjinin ben yükseleceğini ve oyun olarak Galatasaray'ın artık bundan sonra vura vura ben gideceğini düşünüyorum.
Aydemir, sana şeyi soracağım. Şimdi biz sezon başında aslında bir 25-30 kişilik rotasyon yapmıştık ama takım çorbaya dönmüştü. Şimdi de tam aksi 10 kişilik bir rotasyona düştük. Takımın yedeklerinden çok fazla süre alamıyor durumdayız. Galatasaray Ziyech'i de en azından son maçta Rize maçında denemiş oldu. Sen Ziyech'in veya Zaha'nın bundan sonra ana rotasyona girebileceğini düşünüyor musun? Yoksa hani bir 15-20 dakikalık performans alsak yeterli midir bizim için bu oyunculardan?
Yani ben bu saatten sonra ikisinin de 11 göreceğini zannetmiyorum işin açıkçası. Belki Zaha yine sakatlık durumuna göre, ceza durumuna göre görebilir ama Ziyech zannetmiyorum yani. Çünkü hani o bizim esas oyunu planımıza zaten uymuyor yani. Hani Ziyech, biz ilk alırken de bunları konuşmuştuk. Pres oynayacaksak bu anlamda bizim yani kırılma noktamız olur demiştik. Öyle de oldu oynadığı maçlarda. Farklı meziyetleri var ama bu saatten sonra hani işte hani yetenek vesaire bunlar ana oyun planımızın önünde olmamalı. Bence hoca da böyle düşünüyordur. O yüzden hani bu dakikadan sonra ben 11 olacağını zannetmiyorum. Yani oyuncu değişiklikleriyle işte son 15-20 dakikada belki bir şeyler üretmek için sahaya atılabilir. Sonuçta çok hani yetenekli oyuncular ikisi de. Her ne kadar hani Zaha'dan çok bir şey göremesek de bu anlamda. Öyle olduğunu düşünüyorum yani. Ana oyun planında yer alacaklarını zannetmiyorum. Demirbay'la ilgili Kubilay'a sorduğun soruya da ona da bir ekleme yapayım. Bence Demirbay'ın geçen seneki Sergio, yani şu anda hani ikili olarak söylüyorum, geçen sene Sergio Torreira'ydı o. Bu sene Demirbay Torreira oldu. Demirbay'ın Sergio'dan en önemli artısı dar alanda da oyunu çok iyi oynuyor. Ve hani uzun top vesaire bunlarda da zaten sıkıntısı yok. Temposu daha iyi. Sadece tercihleri hani ilk geldiğinde sorgulanıyordu. Çünkü hani bu bir şeydir yani. Bir takıma geldiği zaman bir oyuncu muhtemelen bir süreye ihtiyacı var. Ama o sürenin ne kadar olacağı oyuncuya bağlı biraz. Demirbay'da bu uzun sürdü. Ama şu anda takım arkadaşlarının da nerede ne yapacağını öğrendiği için bu onun oyununa da çok olumlu şekilde yansıdı. Zaten hani bunu pas istatistiklerini, işte yani top çalmaları, sahipsiz topları almaları falan, bunlara bakınca zaten görüyoruz aslında. İyi bir ikili oldular. Sezon sonuna kadar da bu şekilde devam edeceklerdir.
Ya ben Ziyech konusunda bir ekleme yapayım. Galatasaray'ın şu an gerçekten kenardan Ziyech'e bir yarım saat bile verebiliyor duruma gelebilirse son 8-9 haftada bence Fenerbahçe'yle olan yarışta tiebreak o olur yani. Çünkü bu adam işte kafaca burada değil, vücut olarak burada değil, zihnen çok burada değil gibi gözüküyor ama yarım saatte bile aslında Rize maçında bence çok fazla şey yapabileceğini gösterdi. Bundan sonra ilk 11 zor Ziyech için. En azından şu anda Okan Hoca Bir 11 oturttu. Onu çok bozacağını düşünmüyorum oraya hariç ama Ziyech'i futbol oynamaya bir 5 maçlık da ikna ederse en azından bence Galatasaray'ın elinde şey olur yani Fenerbahçe'nin çok maçlayamayacağı bir silah olacaktır şampiyonluk yarışında diyeyim. Kön övmedik hiç. Uzun zamandan beri podcast yapamadığımız için Kön'ü dövemiyoruz. Gökkaya senden bir Kön dinleyelim. Aynı zamanda WhatsApp grubunda da benim açtığım Kön Boy anketine oy vermemiştin sanıyorum. O konuda da yorumlarını alacağım.
Ya ben devre arası size transfer listesi vermiştim, hatırlıyor musunuz? Atlet sol bek, işte Berkan Yunus, tam o atlet bizi kurtaracak. Temposu yüksek, ayağı da çok iyi. Biraz savunma şeyi çok kötü. Biraz daha düşük bekliyorum ama Köyde de zorlayacak. Beşiktaş maçını izledik. Bir oyuncu henüz yok yani lig için. Çok iyi bir steal olmuş Galatasaray'ımız için. Ödenen para da çok iyi. Kendisi de çok iyi. Yani şeyle her haliyle 10-10 bir transfer yani Galatasaray için. Geri dönüşü de olacak bir
Kömür
transfer çok.
boyayı.
Boy, şu an için boy diyelim yani. Oturma.
Yani çok çabuk sattım ya. Boyayı.
Sen hemen senin için gittiği an sen kesiyorsun kafayı.
Buna
Abi ben
benzer
de
yorumu kim yaptı?
Ne oldu abi?
Buna benzer Kubilay'la benzer yorumu kim yaptı? O gruptaki boyumu da biliyoruz zaten. Ben de boy dedim. Hani Dön'ün daha farklı meziyetleri var. Hücum anlamında zaten bu kadar hiç hani mukayese edilmeyecek seviyede önde bence. Ama savunma anlamında bir defosu olduğu da açık yani. İşte burada bunu zorlayacak bir şey yok ama hani Sacha Boey Şampiyonlar Ligi'nde de çok hani kıymetli performanslar gösterdi. Zaten o şekilde de transfer oldu. O yüzden hala bir tık Boey önde ama totale bakarsak potansiyel anlamında Köln'ün daha uzun yani daha büyük bir potansiyel olduğunu söyleyebilirim. Bizim açımızdan da belki boya kadar olmasa da yine hani ciddi bir bonservis getirisi olacak bir oyuncu.
Ya şöyle, Köln konusunda bizim ligde parlayabileceği kadar parlar bu adam. Ama yani Boey'in 30 milyon euro olmasının sebebi biraz da işte Bayern Münih maçlarındaki performansı, Manchester maçları falan olunca Köln orayı göremez sanki bonservis olarak ama bence Galatasaray'da eğer Boey kadar oynarsa Boey'den çok daha iyi bir şekilde anlarız biz Köln'ü diyeyim. Avrupa'ya girecek miyiz? En son Prag'da dörtlenmiştik ama konuşmak ister misiniz o konuyu?
Yani hayırlı bir elenme olmuş diyelim ya. Yani çok bizim bunu kaldıracak, iki kulları kaldıracak, üç kulları kaldıracak bir kadro genişliğimiz yok. Yani biraz o konuda Berlin'e diye götürülüp İstanbul'da bırakılan Bilo gibi kaldık. Bunu açık söylemek gerekiyor. Bence oyunun yani eşleşmenin 150 dakikası falan iyi bir top oynadık. Ama işte buralarda yukarı çıkman için bench'ten 2-3 tane efor koyacak, tempo koyacak oyuncu gerekiyor. Bizde o tempo koyacak Berkan sol bekte başladı. Kaan Ayhan atıldı. Sağ bek orayı cilaladık. Sağ beke şeyi çekiyorsun. Bir kenarın Berkan, bir kenarın Barış Alper. İkisi de oranın hat adamı değil. Yani Prag'ı eleseydik bence çok kötü olmazdı. Ama yani Prag'ın sonraki tur çektiği Liverpool'da görünce hayrımız oluyor bazı şeyler. Çok da kurcalamamak lazım deyip çekiliyorum ben.
Şey, aynen öyle ben şeyi soracağım. Hani Liverpool'la eşleşmediğimiz bir senaryoda işte Köln'ü yetiştirmişiz. Oraya yerine bir oynayabilen sağ bek gelmiş. Bir tane de orta sahada tempo yapan en azından oyunu atabileceğimiz bir yabancı gelmiş. Bu takımın tavanı UEFA'da ne hayal ediyordu size? Ne ettiriyordu daha doğrusu?
Yani senin söylediğin senaryo olsaydı yani iki tur daha giderdik bence. Ama hani gerçekteki durum çok farklı oldu ve ben de Kubilay'la aynı noktadayım. Yani biz Prag 10 kişi kalana kadar aslında çok iyi oynadık iki maçın o zamana kadarki kısmını. Ve ben o gün de söyledim hani biz o kırmızı kartı görmeseydik yani Kaan kırmızı kart görmeseydi bence turu alırdık orada. Çünkü hakikaten hani kötü oynamıyorduk yani. Ama bu kadro yapısıyla da hani ileri gitmek çok da açıkçası bizim işimize gelmezdi. Bir de işin o boyutu var. Çünkü yani ligi artık götürebilecek bir kadromuz var. Toplamda işte 11-12 tane oynayacak oyuncumuz var. Yedekten girenler falan da yani zaten belli. O yüzden hani çok o bizim yapacağımız iş değildi. Devre arası transfer döneminde senin söylediğin gibi Köln'ü kaydetmiş olsaydık işte orta sahaya bir ekleme yapmış olsaydık falan bunlar belki konuşulurdu ama şimdi yani hedef artık şampiyon olmak ve yani önümüzdeki sene için bu sene yapılan hataları yapmamak yani. Çünkü bu sene çok göz göre göre çok bariz hatalar yapıldı. Umalım seneye bunlar olmaz.
Gördünüz mü ya bu arada? Daniel Medin intihar tweet'i düştü yataylayla. Biri şey yazmış. Erdal Timur'un sahne kadayı gitti diye.
Ya.
O kadar mı gülmediniz lan? Bu arada intihar tepki verir yani. Neyse şey diyecektim bu arada.
Yedek forvet adayımız Salah dedi. Daha ne diyelim kardeşim?
Okan Buruk bu arada bu sezon oynadığı iki eleme maçını da kötü kaybetti. Yani hocaya o konuda bir şart düşürdü. Gerçi hocanın şart düşürecek bir yanı kalmadı ama umarım işte Galatasaray'daki bu yolculuğunda diyelim belki de bunu da daha sonra düzelti üzerine koyarak başka bir Avrupa Kupası'nın da eklediğini görürüz ama yani hem Kopenhag maçı hem Prag maçı bence Okan Hoca'nın maç özelinde sınıfta kaldığı maçlar oldu.
Ben Kopenhag maçından sonra zaten hani hocaya biraz şeydim. Açıkçası kırılmıştım. Ama Prag maçı için ona çok bir şey söyleyemiyorum. Yani buradaki durum
O
biraz daha
edip
farklı.
düştükten sonra diyorsun.
Ya öyle demek istemiyorum aslında. Öyle değil de. Ya hakikaten ben hani 10 kişi kalana kadar sağdaki oyun açıkçası beni çok rahatsız etmedi. Ama işte hani bazen planda olmayan şeyler oluyor. Onun için de
Boşa
hocayı eleştiriyorum ben.
bakmıyorum. Neyse. Onun dışında o
Ama
zaman şeye geçelim mi? Bu haftaki maçlara geçelim mi?
zor maç
Var mı
yani.
maçlar?
Zor
Paşa
maç.
maçından
Evet.
başlayalım o zaman.
Paşa iyi bir takım. Hücumda da atlet topçuları var. Icardi ağabeyin ben artık devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum naçizane. Artık onun vaktine girdik çünkü. Icardi time şeyine girdik.
Icardi'nin kılaçlığına ihtiyacımız var. Yani.
Bu arada biz Aktürk'ten hiç skor katkısı alamıyoruz. Düzenli skor katkısı alamıyoruz en azından. Dolayısıyla yani 6-7 atıyoruz belki son zamanlarda gol sıkıntısı çekmedik çok ama en azından şampiyonluk döneminde yani ya Icardi'nin ya Kerem'in artık bir vites atması gerekecek sanki.
Ya dizlerdeki, bacaklardaki son enerjiyi özellikle Kerem için söylüyorum. Kullanması gerek baya özellikle.
Şey ne diyorsunuz peki? Trabzon Fener ne olur?
Abdullah Hoca ne oynatacak? Ben onu merak ediyorum ya. Yani gene böyle uzun toplu Fener'i bozmaya yönelik bir oyun mu deneyecek? Yoksa daha o kendi kalesinde paslaşma oyunu sever ya Abdullah Hoca. O tip bir şey mi oynatacak? Ben merak içindeyim. Fener de bu sene hiç deplasmanlarda yenilmemiş. Üst üste 12-13 maçtır kazanıyorlar. Gene bir Abdullah Hoca'nın bir güzel kıyağını bekleyeceğiz diyelim. Ama
Yes.
Fenerbahçe bizim maç öncesi Kayseri'ye çok kıtına yenmişlerdi. Penaltıyla gene. Oradan beri çok oyun olarak çok eriyen bir Fenerbahçe var. Şu son yani bence canını çıkartabilir o Fener'in Abdullah Hoca, ben öyle düşünüyorum.
Ya Fenerbahçe'nin son iyi oynadığı maç ben hatırlamıyorum. Yani 2-3
Konya
aydır
maçı.
hani gerçekten ve yani bu kadar da şans biraz fazla geliyor yani. Bizim de mesela kötü oynadığımız maçlar var. Ama hani ben genel oyun anlamında bizim daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bu hafta sonu için de yani Trabzon ters geliyor zaten Fenerbahçe'ye. Puan kaybı olacağını düşünüyorum ama ben Kasımpaşa maçından da biraz şeyim işin açıkçası. Yani onlar da ters bir takım. Özellikle bize ters geliyorlar çoğu zaman. Yani orada bizim maçımız için o hani hocanın oyun planını merak ediyorum. Standart oyunla mı çıkacağız yoksa biraz tartacak mıyız? Onu da merak ediyorum. Bakalım. Yani bu hafta bu iki maç bence hani çok fark yaratmayabilir. Yani belki iki takım da puan kaybı yaşayabilir yani zirvede.
Ya İkisinin
bu
birden
arada
puan kaybı yaptığı hafta var mı acaba ya? Adanaspor
bu
Hatay
sezon
aynı
yoktur.
hafta mı? Adana maçları aynı hafta mı? Çok merak ettim. Bizim Fener, Hatay, Adana o aralı diye.
Abi zaten bu iki takım toplam 4 maçta puan kaybetmiş. Yani denk gelmemiştir muhtemelen. Bir
Allah
tanesi
Allah.
kendi kendine zaten beraberlik olduğu için.
Onu sayma canım.
Onun
Şey
dışında
dedim ben.
şey bu arada yani Trabzon
Şey,
şehir
biz
olarak
Hatay'a yenilmişiz. Fener Adanaspor'la berabere kalmış. Tek o hafta
öyle mi
mı?
olmuş? Tebrik
Hı.
ediyorum. Tebrik ediyorum. Adana Spor dedim. Demir Spor galiba bu arada.
Evet, Adana dedim. Mavili takım. Adana'mızın yüzü de.
Trabzon genelde Fenerbahçe maçlarında bu kadar gergin çıktığında şehir olarak Fenerbahçe çok rahat kazanıyor. Bence o tür bir şeyin olma ihtimali çok yüksek o maçta. Yani Trabzon zaten şehir olarak çok agresif diye agresyonu kontrol edebilen bir şehir olmadığı için takım üzerine de çok sirayet ediyor bu durum. Dolayısıyla yani Abdullah Avcı oradaki havayı yani biz bu işte şampiyonluk maçı veya ölüm kalım maçı değil şeklinde bir yere de yontamazsa yani Fenerbahçe'nin ilk 10 dakikada bir gol atıp daha sonra bizim maç gibi yani bizim 5-1 kazandığımız Trabzon'daki maç gibi kolay bir galibiyet alması olası bence.
Yani Trabzon şey diye hazırlanır gibi geliyor bana da ya. Olabildiğince hani rakibimizi zorlayalım. Olabildiğince hani şey olarak bozalım düşüncesi içinde çıkabileceklerini düşünüyorum ben.
Ya bu arada soyadı Saral olan yöneticimiz Trabzonspor'daki umarım gerekli maddi koşulları sağlamıştır yani. O kadar küfür yedikten sonra ağırlığını koyar diye umuyoruz diyelim.
Umutlu
Ergün Gürsel'e dediğimiz zamanlardayız.
Geçen sene de yani Trabzon hatırlarsın Fener'in düşüşünü başlatan maçı yapmıştı. Abdullah Hoca yani kendi bence tek hedefi var. Kupayı alayım, Fener'e çelme takayım şeyindedir. Takımı ben o gerginlikten uzak tutacağını düşünüyorum.
Bu arada bir şey mi diyecektin abi?
Ya Kubilay'ın söylediğine katılıyorum şey olarak. Abdullah Hoca o konuda şey tecrübeli de bir teknik direktör artık yani. O psikolojiden çıkarır takımı. Şehir gergin evet. Ama hani son zamanlarda zaten hep bu şey hep gergin yani. Maalesef ki daha da gerilmeye devam ediyor her geçen gün. Ben takımın en azından şehirdeki o gerginlikle aynı seviyede olduğunu düşünmüyorum yani. Hoca onu ayarlayacaktır diye düşünüyorum. Ya burada hani Fenerbahçe puan kaybedebilir, etmeyebilir. Gayet rahat şekilde kazanabilirlerdi ben. Yani günün sonunda bu sonucu değiştirmeyecek benim açımdan. Yani hala biz öndeyiz ve hala biz daha iyi top oynuyoruz. Bu çok açık yani. O yüzden takımın sonuna kadar gideceğini biliyorum.
Yani maçtan hani sonra
bu, hani biraz şeye ben aslında bugün çok Ali Koç'un açıklamalarına çok takıldım yani.
Ona birazdan geçelim mi peki? Yani
tabii
olur. Soralım onu ikimize. Öyle yapalım. Şey diyecektim ben. Bence bu yani bu haftadan sonra milli ara olacağı için hani biz 2 puan önde veya puan farkını açarak gidersek bence Fenerbahçe'yi mental olarak bitirmiş oluruz. Yani 9 hafta kala bizden işte 4 puandan falan şampiyonluk alacaklarını çok hayal edebileceklerini sanmıyorum. Öyle bir kırılma olabilir bu hafta. Veya kafa kafaya girmek bizi çok üzmez. Biz Paşa'ya puan kaybedersek. Ama sonuç olarak şey yani bizim önde girmemiz sonrallıya bizi avantajlı kılar diyelim. Aydemir direkt sana sorayım o zaman Ali Koç'un yorumlarını. Oradan sen gir. Kendisi hakkındaki düşüncelerini belirt bize.
Ya ben açıkçası çok üzülüyorum. Yani gerçekten
Okan Aydemir hukuk kuralları içerisinde söyleyiver ama.
Yo yo merak etme. Başımı derde sokacak değilim yani bu konuda. O anlamda bir sorun yok. Yani burada olay şu. Ali Koç'un yerinde olmak isteyen milyonlarca insan vardır. Yani hangisi bu kadar başarısız olabilirdi? Açıkçası ondan emin değilim. Yani bence olabilecek en kötü senaryo. Ve her geçen günde böyle bataklıkta debelenirsin de biraz daha aşağı inersin. Yani hani öyle bir durum var bence. Kendisi açısından. Yönettiği kitle açısından da bence sağlıklı bir durum yok. Çünkü hani hala şey yazanları görüyoruz yani işte o başkan saplamış bilmem ne yani 15-20 yaşındaki çocukları bu şekilde motive etmek hani kime ne fayda sağlayacak onu da bilmiyorum. Ben hani Ali Koç'un hani rutin varmış gibi hani bu bir rutinmiş gibi birkaç haftada bir böyle çıkıp Galatasaray'ı işte FETÖ'yle işte hani itham etmesi işte hani hakemlerle federasyonla kol kola diye şey yapması böyle ilginç İthamlarda bulunması yani hakikaten şey yapmış yani kontrolünü kaybetmiş bir insan var şu anda Galatasaray'ın karşısında ve hani çıkıp açıklama yapmıyorlar bence doğrusunu yapıyorlar. Çünkü yani bu insanı bu şekilde hakikaten yenemezsin yani. Ne anlatacaksın ki bu insan ve bu insana inanan diğer insanlar hani nasıl ikna edebilirsin ki yani bunları? Bunun bir yolu yok maalesef. Herkes aşağı yukarı neyin ne olduğunu görüyor yani. Burada Fenerbahçe çok aleni şekilde itiliyor. Yani bu çok belli. İç saha maçlarına bakın. Deplasmanlara falan gerek yok da. İç saha maçlarına bakın ya sadece. Zart penaltı. Zart kırmızı kart. Ya böyle bir şey yok hakikaten yani. Ve hani buna rağmen biz şöyle oluyoruz. Bizi işte doğruyorlar. Ben burada olduğum sürece bizi şampiyon yapmayacaklar. Ya hani sen 2018'de geldin. Sen gelmeden önce 4 sene daha şampiyon olamamıştınız. Son şampiyonunuz 2014. Geldin 6 senede şampiyon olamıyorsun. Suçlamadığın hiçbir şey kalmadı. Bir kendini suçlamadın ya. Ya çok ilginç yani. Bir gün demedin ki ya ben başarısızım. Ben bugün yapamadım. Demedin yani. Her seferinde biri suçluydu. 2018'de geldin Aziz Yıldırım suçluydu. Ondan sonra işte başladın sıradan devam ediyorsun. Yani federasyon suçlu, Galatasaray şöyle, işte Galatasaray FETÖ'cü. Yani bunun bir sınırı yok, bunun bir sonu yok yani. Bir gün otur ve de ki ya ben ne yapıyorum ya? Hakikaten yani başarısızlığına kılıf uydurmaya çalışıyorsun ve çok komik duruma düşüyorsun ya. Ben açıkçası Türkiye'nin en zengin ailesinin bir mensubu olsam ve veliahtı olsam, yani yarın o holdingin başına geçecek bir insan evladı olsam, ya derim ki ben aynanın karşısına geçerim ve kendime şu soruyu sorarım. Ya ben ne yapıyorum? Hakikaten buna değer mi yani? Ve hani ne kadar çabalarsa çabalasın yine de olmayacak abi. Çünkü hak etmiyor yani. Hani ne bireysel anlamda bunu hak ediyor, ne de hani sahada oynanan futbol anlamında bunu hak ediyor. İstediği kadar çabalasın yani. Ve bu adam ben açıkçası şöyle olacağını düşünüyorum. Bu adam yarın holdingin başına geçti. Bence orada da sıkıntı yaşar yani. Yani tabii ki holding sonuçta bir orada bir şey var, yapı var yani. Tabii ki bunu bozmadığı sürece kendi içinde bu işlemeye devam edecektir. Ama öyle bir insan ki bu, görebildiğimiz kadarıyla burada, her türlü çalışan düzeni de bozabilecek bir insan olduğunu düşünüyorum. Yani akli dengesini kaybetmiş bir insan gibi davranıyor. Yani son birkaç yıldır bunu yapıyor. Ama bu sene artık şey oldu. Çünkü muhtemelen beklentisi şuydu. Hani her şeyi planladı, her şeyi tasarladı. Galatasaray'ın da bu kadar uzun süre yarışa tutunacağını düşünmüyordu. Belki 10 hafta önce bu işin biteceğini düşünüyordu. Kafasında böyle planladı belki. Ama öyle olmadı. Şimdi şu anda da hani biliyor ki Galatasaray şu anda önde. Geride olsa bile bir şekilde çıkıp gelecekler. Bunun da farkında. O yüzden şu anda şey yapıyor. Yani kendi kendine bir kılıf uyduruyor tekrardan. Çünkü bu sene de olmayacak. Bu sene de olmayacağını bildiği için ben size söylemiştim. Bakın biz bunlarla uğraşıyoruz vesaire vesaire. Her gün basın toplantısı yapayım. Çıkayım hakemi işte bugün Okan Buruk'la Halil Umut Meler'in yakın arkadaş olduğunu falan söylüyor. Yani bu adam bundan 2 ay önce dayak yedi sahanın ortasında. Yumruk yedi yüzüne. Sen ondan biraz önce birkaç hafta önce tam hatırlamıyorum zamanını. Hakemleri gördüğünüz yerde fotoğrafını çekin diyordun. Yok federasyona biri gider de bizden biri işte federasyondan birini tokatlarsa şaşırmayın diyordun. Yani bunlar açık açık hedef göstermek. Ve ben anlamıyorum bu insan nasıl hani bu kadar açık şekilde konuşuyor ve hiç kimse buna bir şey demiyor yani. Yani bu hakikaten ülkenin gerçekten çivisi çıkmış. Yani şımarıklığın sınırı yok ya. Bu kadar.
Gökkaya bir şey eklemek ister misin bu serzeniş üzerine? Nihat Genç sen serzeniş dinledik az önce.
Ya ne diyeyim ki yani cümleleri yani doğru kurmakta zorlanıyorum. Aykut Kocaman gibi oldum. Yani 6 senede Galatasaray dışında 3 tane daha takım şampiyon olmuş. Yani Fenerbahçe camiasının içinde bunları sorgulayan hiç kimse kalmadı. Kalanlar da ya affedersiniz deli muamelesi görüyor ya çok azınlıkta sesleri çıkmıyor. Bunu artık yani birkaç insanın ben sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Yani Galatasaray 93'te var, 2013'te var, 2003'te var. Galatasaray hep bu ligin kültürel birikimiyle, insan birikimiyle hep olacak. Belki biraz insan birikimimiz azalacak ama Okan Buruk çıkıyor, başka bir adam çıkıyor. Belki işte atıyorum yarın Arda gelecek, Selçuk gelecek. Belki tövbe edecek, Burak Yılmaz gelecek. Yani Galatasaray'ın bilgi ve birikimine yani kolay elde edilmiyor. O birikim de bir anda ters yüz edilir. Yani bir anda o birikimi hadi siz susunla olacak bir birikim değil bu. Bu yani biraz daha ben her şunu savundum. Yani iğneyi batıralım. Kendimiz çuvaldızı da gerekirse bazı durumlarda batırmalıyız diye düşünüyorum. Fenerbahçe camiasına tek önerim budur. Yani çuvaldızı da artık Fenerbahçe camiası kendine batırmalı.
Bununla ilgili tek bir şey söyleyeceğim. Yani Rami Koç olsam ve işte bugün oğlum Koç Holding'in işte birkaç ay sonra başına geçecek olan oğlum Morata'nın işte sözleşmesinde madde varmış 3 milyon euro falan bunları konuşuyor olsun muhtemelen çok üzülürdüm. Onun dışında söyleyecek çok bir şey yok herhalde konuyla ilgili çünkü her zaman dinlediğimiz şeyler zaten. Onun dışında Galatasaray bu arada konuyla ilgili açıklama yapacakmış bir tweet atılmış biz yayındayken. Yaklaşık 50 bin like almış. Basın toplantısı da düzenlenecekmiş. Keşke hiç düzenlenmesek. Galatasaray genelde bu tür şeylere sağda cevap verir. Ve o cevap verince de zaten söyleyeceğini söylemiş olur ama bakalım ne konuşulacak. Eklemek istediğiniz, değinmediğimiz bir şey var mı? Aklınıza gelen.
Nerelere sizce transfer lazım yaza? Yani nasıl bir yön çizerseniz?
Ya Mustafa kontratını yenilemiş zaten. Yeniliyormuş yani. Onun dışında kaleyi şu an kapattı gibi duruyor. Bilmiyorum Aydemir aklında neler var. İstersen sen bu lafa girir. Ben sadece Mustafa'nın durumunu söylemek istedim.
Şey gibi olacak şimdi ben. Nerelere transfer lazım sorusun. Cevabı Aziz Yıldırım kimlere hedef aldı gibi olacak.
Gerekiyor öyle bir liste bu arada. Uzun zamandır kullanmıyoruz o listeyi.
Yani bir kere sağ bek lazım. Nelson'un durumu ne olacak? Ona bakmak lazım. Davinson'la ilgili sevgili Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberi. Onun durumuna bakmak lazım. Yani orta sahaya kesinlikle takviye gerekiyor zaten. Mertens artık hani bu sefer Mertens'in bu noktaya gelmemesi lazım. Yani önümüzdeki sene eğer devam etmek gibi bir durumumuz varsa bile eğer Mertens'in ayağına bakmamamız gerekiyor yani. O oraya bir gerekecek. Onun dışında yani çok acil şekilde ben bir transfer olacağını düşünmüyorum. Tabii ki işte gidecek rotasyonların oyuncularımız da var. Hani Sergio gidecek, Ziyech gidecek. İşte forvet almamız gerekecek falan. Ama hani öncelikli olarak şu 11'i upgrade edelim dersek şu anda 3-4 oyuncu gözüküyor.
Ya bu arada sağ bek ve 8 bence kesin alınmalı ve alınacaktır artık ama Barış'ın gittiği senaryoda bence Barış'ın yedeklediği bütün pozisyonlara neredeyse birer isim eklemek gerekecek yani. Önümüzdeki sene sağ beki bir şekilde kan götürebilir. Ama hani sol bek yediği gerekiyor artık şu takıma mesela yani. Onda da Barış'ı aramayalım gerçekten. Alanya'daki çocuğa ne diyorsunuz peki?
Fatih Tekin'den daha iyi futbolu bilmiyoruz diyorum ben.
Ben Barış'ın gideceğini düşünmüyorum işin açıkçası. Yani evet çok bayağı yüksek bir hype var şu anda ama ben kalacağını düşünüyorum bu senede.
Abi çok güçlü ya. Çok güçlü. O kadar güçlü ki.
Tutamayız yani. Gitmek istiyorum derse. İkna edilir ya bence Barış. Yani Barış o konuda şey yani.
Abi bence yani... Barış konusunda bu arada belirleyici şey olur. Bu adamın menajeri veya işte çalışacağı bir menajerlik ağı olursa Barış'ı yurt dışında kaçırması çok kolay olur yani. Hiç kaçma anlamında söylemiyorum ama çok rahat takım bulur. Biz de bonservisinden şey yaparız yani memnun oluruz bence.
Ben de aynı fikirdeyim. Bir de şey kısmı çok değerli yani bizim için. İşte Barış, Berkan, Kerem. Ya bunlar hakikaten işte basketbolda çok sevilen bir tabir. Tutkal
bu takımın doğuş balbaylarıdır bunlar diyebilir miyiz?
Bir kenara. Hala bence çok ciddi meziyetleri var ama çok ciddi eksikleri de var. Ama hani bunların dışında da o aidiyet duygusu gerçekten çok farklı yani. O yüzden onu ben kaybetmek istemem. Önümüzdeki sene için de kaybetmek istemem. Tabii ki oyuncunun kariyeridir, Avrupa hayalidir. Bunların hepsine saygı duyarım. Ama hani bir sene daha burada kalması belki onun açısından biraz daha hayırlı olabilir yani. Bizim açımızdan da öyle.
Kerem Aktürkoğlu konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce gider mi kalır mı?
Bence Kerem kaldı ya. Yani zaten Filistin muhabbetinden o paylaşımlar vesaire. Hani Kerem'in Avrupa transferi artık en azından bu sene için mümkün değildir diye düşünüyorum yani. O da belki artık burada devam etmeyi düşünüyor olabilir. Ama hani işin bir de şu boyutu var. Kerem işte yani yerliler çok hızlı şekilde eleştiriliyor ya. Bir ihtimal belki bundan kaçmak isteyebilirler. İşler iken tabii ki haklılarlar. Ona bir şey diyemem. İşler iken şu an çok da hani üzerine konuşulmuyor. Ama hani yarın işler kötü gider. Yine bu insanları ilk eleştirecek. Eleştirilecek ilk insanlar bunlar olacak. Belki bu baskıyla mücadele etmek istemeyebilirler artık. Gerçi Kerem biraz nefreti de hani yakıt olarak kullanıyor ama onun da bir sınırı vardır diye düşünüyorum. Bu sene için bence Kerem kalır. Hocanın bu arada sözleşme durumu nedir ya? Hocanın sözleşmesi 2 senelikti. Ona bir
hocanın sözleşmesi bitiyor ve hoca düzenli aralıklarla parantez içinde gülerek kontrat istiyor ama henüz bir gelişme olmadı konuyla ilgili.
Ya acaba bunun yani yönetim vesaire için mi bekliyorlar yani onu da düşünüyorum ama hocayı şu anda hani bağlamak bence hani gerekiyor. Abi, yani. Hakkıdır.
Muhtemelen şöyledir. Hoca Galatasaray'la kontrat konuşmaz. Yönetim de bunu biliyordur. Hele bir seçilelim Galatasaray zaten sana kontrat verir kafası vardır ama hani Okan Hoca bundan çok memnun mudur diye soracak olursanız bilmiyorum açıkçası yani çünkü arada sırada gündeme geliyor bu konu. Hoca da kendisi de getiriyor. Dolayısıyla en azından şey üzerinde yani bir prensip anlaşması vesaire olsa çok daha iyi olurdu sanki. Resmiyete dökülmese bile.
Ya bir de bu konu şu anda hani mevcut yönetimle konuşulmuştur. Hani devam edeceğinin garantisi yok sonuçta. Hani değişebilir de. Hani oldu da farklı bir yönetim geldi. Onlar hocayla çalışmayı istemeyebilirler. Bence yanlış bir durum olur ama hani böyle bir tercih de olabilir yani. Ben açıkçası o yani hocanın burada ben 5. yıldızı takmak istiyorum açıklamasından sonra sözleşmesinin uzatılması gerektiğini düşünüyorum yani.
Abi Okan'ın imzası yönetimde vardır. Şeyden sonra seçimden sonra direkt üstü doldurulur. Okan Hoca'yı da memnun edecek şekilde yürürlüğe girer bence.
Bu arada yeni yönetime kontrat bırakılmasından bahsediyoruz ama Muslera kontratı konuşuluyor şu an yani. Belki abi, yeni yönetim Muslera devam şey etmek istemeyecek yani. O da olabilir çünkü. 2,5-3 milyon konuşuluyor.
Bu arada, yani yeni yönetim kim olacak? Yani Galatasaray'ın sesiyle sırrı çabuk dağılır da 2 ay var hiçbir muhalif şey duymadık. Kelam duymadık. Galatasaray da o kadar iyi yönetim bulmuşken devam ettirir yani. Çok kurcalamaz sağını solunu.
Bir paper buna bakar ya.
Bir de hani iyi yönetimden kastımız şey. Tamam da hani
maaşı yeri zamanında ödeyen.
Ya futbol anlamında iş hani işler iyi gittiği için. Yani belki back to back şampiyon olacağımız için yani iyi yönetim diyebiliriz buraya. Onun dışında yanlışlar var mı?
Soru işaretiymiş şu anda.
Nedir?
Erden Timur henüz kabul etmemiş başkandan gelen teklifi soru işareti diyorlar. Ve olmama ihtimali biraz daha ağır deniyordu en son.
Kendi bilir yani.
Aynen öyle. Ben de
Gökhan'ın canlı bilir zaten.
Yani özellikle de bu seneden sonra artık bilmiyorum. Bu transfer döneminde bayağı o da yıpranmıştır. Öyle tahmin ediyorum. Muhakkak ki çok emeği vardır. Sadece transferle ilgilenmiyor sonuçta bu insan yani. Takımla sürekli iç içe olan bir insan. Yıpranmıştır. Belki hani bu anlamda bir hani dinlenmek istiyor olabilir. Buluruz yani. Başka birini buluruz oraya. Sıkıntı değil.
Orada şöyle lafa gireyim abi. Şimdi Galatasaray timeline'ında özelliklerden Timur konusunda işte küstürüldü, uzaklaştırıldı falan konuşuluyor ama yani Galatasaray zaten kendi içindeki siyaseti çok güçlü olan bir kurum. O yüzden hem taraftarı arkasında alan hem işte bütün PR'ı arkasında alan yönetim içinde, kulüp içinde sevilen bir adamın da ilk taklada yani ilk takılmada bu kadar küsüp ben oynamıyorum demesi bence sakıncalı bir durum. Galatasaray siyaseti zaten böyle anlar çok doludur yani. Ünal Aysal'ı da Faruk Süren'i de neredeyse kovarak gönderdi bir kulüp. O yüzden bu kadar kolay yılma potansiyeli olan bir insanın da ben uzun süre yani bir 20-30 sene falan Galatasaray'a hizmet edebileceğini düşünmüyorum eğer konu buysa. Sonuç olarak 35-40 yaşlarında galiba şey Erden Timur. İstese bir 20-25 sene domine eder yani Abdurrahim Albayrak gibi. Dolayısıyla hani küstüm oynam yolculuk şu anda bence çok basit bir yol olur onun için. Onların böyle bir kafada değildir kendisi.
Ya belki küstüm oynamıyorum değil de hani ben hakkını veremedim de diyor olabilir.
Yok
olabilir.
Abi o kadar değildir.
O niye kadar abi? Değildir yani. Bunu düşün yani keşke herkes böyle düşünebilse bu arada. Ama mesela bunu düşünüyorsa eğer ben açıkçası çok büyük saygı duyarım. Yani. Çünkü
ya konu buysa ikna edilir çünkü o yüzden diyorum. Yani.
Konu o değildir tek başına. Ama bence bunu da düşünüyor olabilir. Bu da benim bir parçasıdır yani. Muhakkak hani bir karar alırken sadece bir etkenle şey yapmazsın, ilerlemezsin. Yani. Bir sürü etken vardır. Ve yani onların toplamına bakarsın. Bu da bir parçası olabilir diye sadece söyledim. Bir beyin fırtınası yani. Ama hani hakikaten küsecek bir durum da yok işin açıkçası. Ha çünkü sevmeyeni olduğu kadar seveni de var. Niye seviyorlar onu da bilmiyoruz. Sonuçta hani herkesin bir yerde seveni var, bir yerde de sevmeyeni var. Bu işlere giriliyorsa bunu da göz almak gerekiyor yani.
Abi yani bir yöneticinin, bir yönetimin %100 doğru olma ihtimali de yok. %100 herkesi memnun etme ihtimali de yok. Günün sonunda şampiyonluktan alkışlanırsın yani bu kadar basit. Bazı şeyleri yani çok fazla analiz şelalesi yapılıyor maalesef Galatasaray ve Türkiye için.
Evet o yani aşırı düşünme işi maalesef artık bizim genlerimize işledi. Sanki yani sürekli görünmeyen bir şey varmış da bizim onu görmeye çalışıyormuşuz gibi bir havamız var. Ondan kurtulmak gerekiyor bence. Bilmiyorum bakalım ya yani yönetim devam edecek gibi gözüküyor şu anda. Yani Erden Timur artık olur olmaz bilmiyoruz ama mevcut yönetim devam edecek gibi duruyor. Yani belirsizlik hızlı şekilde hani böyle çözülürse daha faydalı olur. Belki hani ortada bir belirsizlik de yoktur. Biz sadece şu anda öngörüde bulunuyoruz. Senin yani Kubilay'ın da söylediği gibi. Yani Kubilay'ın söylediği gibi şu anda belki bir ben adayım diyen kimse çıkmadı. Karşıt bir fikir var mı yok mu? Ondan pek hani bir ses soluk yok. Yani yine devam edecekler gibi duruyor.
Abi şöyle olur. Dursun Özbek'in karşısında kimse kolay kolay ben adayım diye çıkmaz bence. Ayrıca orada şampiyonluk durumu da bekleniyor olabilir. Ama Dursun Özbek de yani Erden Timur veya işte ikinci bir güvenecek adam bulamadığı takdirde bir 3 yıl daha başkanlık ister mi? Belki orası düşünülüyordur ama günün sonunda yine hani Özbek çatısı altında bir koalisyon toplanacak gibi duruyor. Çünkü diğer türlü olacak olsa biz bir çıtırdama duyardık en azından yani.
Bizde genel kurul 2 yıla şey olmadı mı? Öyle hatırlıyorum ben.
Yok abi. 3 yıl olacak şimdi.
2.
Peki.
İki şeylerde genel kurullarda artık bahar, sonbahar kısmında olacak.
Doğrudur ha.
Bence 3 yıl bu arada Türkiye standartları için çok uzun bir süre. 2 yılı yeterli yani.
Ama Galatasaray için değil ya. İstediğimiz zaman nasıl olsa biz gönderiyoruz yönetimi.
Yani ya, yönetim yıl... çok yıpranıyor. Çok yoruluyor. İç karışıklıklar çıkıyor. Hani uğraş dur. Yani 3 yılı tamamlayan zar zor Mustafa Cengiz yönetimiydi. O yüzden ben 2 yılın çok yeterli olduğunu düşünüyorum yani. 2011'den beri biz 3 yıl seçiyoruz. Hiç tamamlayan olmamıştı.
Aysal ilk dönemini tamamlamış mıydı abi?
Tamamlamadı. O da 2 yıl.
Öyle mi?
3 yıllık seçildi. Kaldı. İkinci yıl yeni yönetim seçti Fatih Hoca.
Ya şöyle, Galatasaray kulüp olarak aslında çok rahat şey yapabildiği için, yani yönetim değiştirebildiği için, bence iyi yönetimin de tökezlememesi adına 3 yıl ideal gibi, ama Türkiye'nin genelini düşündüğünde evet, 3 yıl ne 3 yıl kalabiliyor ki yani, şu an hükümet saysan belki 3 yıl kalmayacaktır yani bu arada.
Evet, aşağı yukarı böyle bir durum da var bu arada. Bunda bir dipnot olarak.
Olacak o kadar olarak tutumu belirtirim ben.
Ya onu da zaten geçen Bekir Boz daha şey yaptı, onu çıtlattı sağ olsun. Bir kamuoyu yoklaması yapıyoruz böyle enteresan bir fikrimiz olduğu zaman.
Keyifli olarak ama. Var mı ihtiyacık başka konu? Aklınıza gelen, konuşmadığımız.
Ben bence okey, bence gayet.
Şundan aklım soruyorum. Bir sonraki podcast Ekim 2024 falan olacak çünkü. O yüzden varsa her şeyi dökelim şimdi.
Bir şampiyonluk podcast'i çekeriz ya, o kadar değil.
Abi böyle diyoruz çekmiyoruz ama sıkıntı o yani. Çekeriz tabii de.
Ne derler ona yani. Hayat arzu ve isteklerimizi her zaman yerine getirmiyor.
Evet abi, takvim yani şöyle, aşağı yukarı bir sene öncesine kadar bu grubun en yoğun insanı bendim. Öyle bir şeyler oldu ki nasıl olduğunu bilmiyorum. Şu anda bu grubun en boş insanı ben oldum. Dolayısıyla sürekli arkadaşlara soruyorum, hani yapabilir miyiz? Yani kayıt alalım mı diye. Bir türlü o boşluğu denk getiremiyoruz. Takvim yoğunluğundan dolayı. O yüzden böyle 2 ayda bir falan artık podcast çekebiliyoruz.
Abi uzaylıları da yapmasaydın keşke ya.
Sıkıntı değil ya. Yani bizim artık birbirimizden saklayacağımız bir şey kalmadı ya.
Öyle öyle.
Şey, benim ekleyecek başka bir şeyim yok. Ben içimi döktüm. Gayet hakaret de etmedim. Yani çok makul şekilde derdimi anlattım.
Ben hocanın bu sözlerine ne diyeyim, çok güzel konuştu Okan Aydemir. Çok dolu dolu bir yayın oldu, bir saat.
Tadına bırakalım o zaman. Bir sonraki podcast artık ne zaman olur bilmiyoruz ama ya şampiyonlukla ya da daha öncesinde güzel bir galibiyetle vesaire gibi bir durumda tekrardan konuşmak, paylaşmak dileğiyle diyelim. Teşekkür ederim bizi dinleyen herkese.
Hoşça kalın.